Mevzu Fener Podcast'e hoş geldiniz. Mevzu Fener Podcast'in bu bölümünde Trabzonspor deplasmanında kazanılan 3 puanı konuşacağız. Batuhan ve Uğur bizlerle. Hoş geldiniz Batuhan, Uğur.
Hoş bulduk
Hoş
abi.
bulduk. Merhabalar.
Nasıl bir maç beklediniz? Nasıl bir maç buldunuz? Oradan başlayacağım. Yani maç öncesinde inanılmaz bir stres vardı. Kralın maçıydı. Tamam, bu devam maçıydı. Uğur, misafir olarak senle başlayalım.
Aynen.
Neler
Biz
söylemek
misafiriyiz.
istersin?
Ev sahibi sayılırız artık. Her hafta geliyoruz.
Aynen, ama sen başla Uğur, sonra ben de devam ederim.
Tamam peki. Ya bir kere son derece gergin bir maçtı Fenerbahçe açısından. Yani böyle maçları oynamak hiç kolay değil yani. Bunun oyuncu kalitesiyle falan alakası yok. Birazcık oyuncuların mental yapısıyla alakalı bir durum daha çok. Ama yani Fenerbahçe kadrosunda bunu kaldırabilecek oyuncular var. Ben mesela hani Nazım Gökhan Gönül değişikliğini de birazcık buradan görmek gerekebileceğini düşünüyorum. Çünkü Nazım geçtiğimiz haftalarda formda bir oyuncuydu ama hoca bugün daha tecrübeli olanı, bu maçları daha fazla oynamış olanı tercih etti. Yani muhtemelen hani bir puan kaybı gelseydi veya bir mağlubiyet gelseydi belki burada şu anda çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık ama Fenerbahçe kazanıp dönmeyi başardı. Salah'ın sol bekte oynaması benim adıma bir sürpriz. Tabii ki hafta boyunca çok konuşulan bir şeydi bu, işte Salah sol bekte oynayacak. İşte stoperde Tisserand, Serdar'ı göreceğiz şeklinde ama yani ben açıkçası Novak'ı bekliyordum ama muhtemelen o da artık ilk 11'de 90 dakika oynayacak seviyede değil miydi bilmiyorum, tabii onu hoca daha iyi bilir. Salah'ın solo oynaması benim için bir sürpriz oldu. Ama bununla birlikte onun yerine oynayan Tisserand da çok iyiydi bence. Ve ben Salah'ın da performansını çok beğendim sol bekte. Gayet iyi oynadı. Yani Caner'i arattığını düşünmüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Tabii ki Caner hani bu takım için, bu lig için çok önemli, çok değerli bir oyuncu. Zaten bu istatistikleri de yansıyor. Ligin en fazla takım arkadaşının gol pozisyonuna sokan oyuncusu ama son dönemdeki takımın o mental düşüşünde ben onun da payının olduğunu düşünüyorum. Zaten muhtemelen ilerleyen dakikalarda bunu da ayrıca konuşacağız herhalde. Yani Pelkas ve Mesut ilk defa bir arada ilk 11'delerdi. Birazcık belki Mesut üzerinden konuşmak gerekir. Performansı evet, beklenen seviyede değildi ama mesela ilk 30 dakika çok iyi bir Fenerbahçe vardı ve o Tiam'ın kafa vuruşunda, mesela Uğurcan'ın çıkardığı kafa vuruşunda gene o topu sol kanada taşıyan Mesut oldu. Ama mesela son bölümde, ilk yarının sonunda özellikle Trabzonspor baskısı artınca, Fenerbahçe çıkamayınca o bölümde birazcık Mesut'u da oyunda göremedik açıkçası. Kayboldu gitti. Yani burada tabii o Trabzon'un o baskısında veya Fenerbahçe'nin öne çıkamamasında belki Gustavo tipinde bir oyuncunun olmaması veya işte hem Sosa'nın hem de Mert Hakan'ın tam anlamıyla orayı dolduracak, orayı kapatacak oyuncu olmaması etkiliydi belki. Ama zaten hani Sergen Yalçın'ın da dediği gibi sürekli tekrarlıyor bunu Sergen Hoca. Hani 90 dakikayı iyi oynayamazsın. İyi oynadığın bölümler vardır. İşte 25 dakika, 30 dakika. Bu iyi oynadığın bölümleri süresini arttırman gerekiyor şeklinde bir ifadesi vardı Sergen Yalçın'ın. Ona da katılıyorum ben. Yani 90 dakika o ilk 30 dakikadaki oyunu yansıtmak sahaya çok kolay bir şey değil. Ama bölüm bölüm bunu sahaya yansıtabilirse Fenerbahçe önümüzdeki haftalarda da bence bu yarışta var olmaya devam edecek gibi görünüyor. Mesut'la ilgili çok fazla eleştiri var. Ben de yani bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum. Dediğim gibi Fenerbahçe o ilk 30 dakikadaki oyununu bir 60-70 dakika oynayabilseydi daha etkili bir Mesut görebilirdik. Ama sanki böyle takım iyiyken birazcık daha iyi olan, takım önde yerleşmişken birazcık daha iyi olan bir Mesut vardı. Ama takımın o geriye çekilme hali başladığı andan itibaren Mesut birazcık silik bir görüntüdeydi. Ama işte birazcık burada kadro kalitesi, Fenerbahçe'nin sezon başından beri ifade ettiğimiz o kadro kalitesi ön plana çıktı. Mesut çıktığı anda oraya Pelkas geçti ve bir anda oyunu değiştirdi. Yani sadece attığı gol olarak bence bakmamak lazım. Ondan öncesinde savunma arkasından atılan bir havadan atılan bir topta cihaz aslında topla buluştu mesela. O da yani belki bir saniye daha erken hareketlense oraya gol vuruşu yapabilecekti. Öyle bir pozisyon oldu. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'nin çok zor bir deplasmandan, çok gergin bir deplasmandan, hem Trabzon deplasmanı zaten her zaman gergindir ama hani bu deplasman Trabzon deplasmanı olmasaydı bile, herhangi bir takımla olsaydı bile çok gergin olacaktı Fenerbahçe açısından. Çok zor bir maçtan galibiyetle ayrıldığını düşünüyorum ama bir de tabii çok uzun konuştum ama şununla bitireyim. Yani takım bu maça çok motiveydi. Gol sevincinde işte Erol Hoca ile Volkan Demirel'i gördük. Veya işte Erol Hoca belki bir dakika bile yerine oturmamıştı. Yani 90 dakika ayakta izlemişti. Sürekli maçın içindeydi. Bu motivasyonu kalan maçların hepsinde sahaya yansıtabilmek çok kolay bir şey olmayabilir. Yani sürekliliği çok fazla olmayan bir motivasyon olabilir bu. Yani Fenerbahçe bugün istediği kadar istesin bütün maçları bence birçoğunu kazanır yani. Zaten kadro kalitesi çok yüksek bir takım. Ama hani bu motivasyon Önümüzdeki maçlara ne kadar yansır? Bence belirleyici olacak faktörlerden birisi bu. Şimdilik böyle söyleyeyim.
Abi ben de yani Fenerbahçe 11'inden başlamak gerekirse abi yani biraz şaşkınım. Maç öncesi Fenerbahçe'nin orta sahasına baktığımda Mert Hakan Sosa, önlerinde Mesut'u gördüm. Rakipte baktığımda Berat, Flavio ve Bakasetas'ı görünce açıkçası ben Fenerbahçe'nin nasıl savunma yapacağını, nasıl topu rakibe bıraktığında arkada bekleyebileceğini ya da top kapabilme süresinin nasıl kısaltabileceği hakkında hiçbir fikrim yoktu. Yani bu düşünceyle maçın girişini yaptım. Ama çok yanıldım yani. Fenerbahçe ve Erol Bulut beni çok yanılttı. Erol Bulut sabah akşam eleştiriyoruz. Ben de eleştiriyorum. Ama bugün gelip Erol Bulut karşıma gelse, benim attığım o iki tweet'i gösterse, dese ki Batuhan ne oldu dese, ben cevap veremem. Demek ki biraz eleştirirken de kendimize değil, kendimize de bazen eleştirmek gerekiyor. Bugün eleştirilmesi gereken taraf açıkçası kendim olduğumu düşünüyorum. Ben olduğumu düşünüyorum ya da benim gibi düşünen herkesin olduğunu düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe gerçekten bu maça hazırlanma anlamında oldukça iyi iş çıkartmış. Maça başlangıçtan itibaren özellikle ilk 30-35 dakika, Uğur'un da dediği o ilk iyi oynadığımız 30 dakikalık süreçte ki baskı benim çok hoşuma gitti. Yani Mert Hakan'ın, Sosa'nın, Osay Samuel'in yani en azından sistematik bir şekilde rakip topu aldığında doğru açılarla pres yapabiliyorduk. Ki bu zamana kadar en büyük sıkıntı yaşadığımız konulardan bir tanesi de bu pres gücünün eksik kalmasıydı. Bugün daha efektif şekilde pres yapabildi takım ki oyuncu profilleri buna çok fazla uygun olmasa da demek ki yapılabildiğini bugün gördük. En çok hoşuma gitti ilk 30 dakikada. Sosa'yı inanılmaz özverili buldum. Mert Hakan'ı beklediğimden çok daha iyi buldum ki oynadığı pozisyon kendisiyle alakasız bir rolde olmasına rağmen elinden gelen her şeyi yaptı. Bence Fenerbahçe'de oynadığı en iyi maçlardan bir tanesiydi. Mesut Özil'i ben açıkçası eleştirebilirim yani sabah akşam eleştirebilirim ama eleştirdiğimde insanlar benim sanki Mesut'un futbolculuğunu eleştiriyormuşum gibi düşünecekler. Buna daha sonra geleceğim. Bence sahadaki tek sıkıntı Mesut Özil'di yani Fenerbahçe anlamında. Evet, girdiğiniz bir pozisyonda pası o attı vesaire de yani Fenerbahçe'nin 10 numarasında oynuyorsun. Bir tane de o pası at yani, kusura bakmayın ama o pası da at. Yani onun için öveceksen Mesut Özil'i, ben Mesut Özil'i övmek istemiyorum. Yani onu da atsın bir zahmet diyeceğim, kusura bakmasın kimse. Ama yani Pelkas'ı solda hapsetmenin ne kadar doğru olduğunu ben hiç emin değilim. Hazır olmayan Mesut üzerine bunu hiç emin değilim. Gökhan Gönül'e ayrı bir parantez açmak lazım. Çünkü karşısında Envakame, herkes Gökhan bugün emekli olacak. Bugün Gökhan'ı emekli edecekler dedi insanlar, Fenerbahçeliler dahil. Ama bugün biri emekli olacaksa bence o Envakame olması lazım. Yani Gökhan gerçekten maçın başından sonuna kadar Envakame karşısında hemen hemen tüm pozisyonlarda avantaj sağlayacak hamleleri yaptı. Son dakikalarda tabii Fenerbahçe'ye biraz gömüldüğünde, birebir kaldığında içeri kat ederek etkili oldu Envakame, ama sonuçta Envakame'den bahsediyoruz. İlla ki bazı pozisyonlarda tehlike yaratacak. Ama Gökhan da bugünün iyilerindendi. Yani ilk yarıdaki 30 dakikalık oyun ve orada bulunamayan gol, bir iki tane Atilla'nın pozisyonu, bir tanesi kendi vurdu, bir tanesinde muhteşem bir orta açtı. Onu ben Uğurcan kurtardı demiyorum. Bence Tiam kaçırdı. Yani orada kaliteli bir forvetin olsa, 3 tane Uğurcan olsa o kafa topu çıkmazdı. Deplasmanda Trabzon'la oynuyorsun. Son 10 maçın 9'unu kazanmış bir Trabzon. 30 dakikada 2 tane pozisyona girip atamazsan maç ondan sonra bir nebze zora girmesi yüksek ihtimaldi. Çünkü yüksek presle başladık maça. 30'dan sonra yavaş yavaş düşmeye başladık o anlamda. Mesut da düşmeye başladı. Sosa ile Mert Hakan'ın da o ister istemez önde basma gücü azaldı. O dakikalarda gol yiyebilirdik ki Fenerbahçe'nin ya bu 35-45 arasını kötü oynama huyu bence ligin genelinde de var. Yani bu dönemde gol yemememiz büyük bir şanstı. İlk yarı 0-0 kapatmamız iyi oldu. İkinci yarı başlangıcıyla birlikte neler olduğunu daha sonra tekrardan değineyim abi. İkinci yarıyı özel konuşuruz. Sana bırakayım sözü.
Teşekkürler Batuhan. Tamam. Şimdi ben internet bağlantısından dolayı oda değiştirdim de o yüzden.
Şu an iyi geliyor.
Şimdi ilk yarı, yani ilk yarıda bana fazla söz bırakmadınız açıkçası. Yani özellikle baskın olduğumuz ve topu çabuk geri kazandığımız bölümlerde etkili olduk. Yani iki net pozisyonu siz saydınız. Mesela o Mesut'un ön direkte dokunuşu, sonra Mert Hakan yanlışın bir şutu vardı. Orada yan pas yapsaydı daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Yani yarım pozisyonlar falan üretken olan bir Fenerbahçe vardı. Savunmada özellikle Trabzonspor'a yani birkaç Envakame'nin birebir zorlaması dışında yine Böyle bir açık hata bırakmadılar. Ben ilk yarıyı çok değerli buluyorum. Çünkü ilk yarı bizim maçtaki arzumuzu, isteğimizi, planımızı, her şeyimizi ortaya koyduğumuz bir 45 dakikaydı. Ve oranın kazananı bizdik. İkinci yarıya birazdan geçeceğim. İkinci yarı işler biraz daha tersine döndü ama siz Fenerbahçe açısından değerlendirdiniz. Ben biraz Trabzonspor'a bakayım kısaca. Trabzonspor 10'da 9'da geldi. Kabul ediyorum ama hiç yani bizden daha iyi bir futbolu ben hiç oynadığını görmedim izlediğim 4-5 maçında. Ama onlar kazanmasını bildiler. Bir de bu fikstürün bazı avantajlı bölümleri var. Oradan faydalandılar. Ama onlar övgüyle ve özgüvenle geldiler. Biz kaosla geldik. Bunu da Fenerbahçe taraftarı bir düşünmeli. Özellikle ben Abdullah Avcı'nın orta sahayı alamamasına çok şaşırdım. Yani Flavio, Berat ve Bakasetas da Mert Hakan, Sosa ve Mesut'a karşı özellikle Berat ve Flavio'yu savunmaya çok yakın oynattı. Bakasetas da bu ikisinin arasındaki mesafe açıldı ve yani şöyle söyleyeyim, sanki Envakame de çizgiye fazla yaslanınca Gökhan baskısından Trabzonspor öndeki üçlüsünü, hatta Bakasetas'ı da koyarsa dörtlüsü tamamen birbirinden koptu. Burayı iyi işledik. Ama bence Abdullah Avcı biraz fazla önlem almıştı. Bunu keşke roller sonuçlandırabilseydik. İkinci yarıdaki değişikliklere geçmek istiyorum. Yani ikinci yarıdaki oyunun ortada gidişi, sonrası inanılmaz bir gol, ondan sonra yaşanan karamboller filan. Onlardan değil de biz Erol Bulut'u çünkü hep beraber en çok, özellikle kendi adıma söyleyeyim, 11 tercihlerinden daha çok kenardan müdahalelerinde eleştirdik. Uğur sen ne diyorsun yani? Bugün ben ne yaptıysa aklımdan geçen yani. Ne hangi anda yani şunu yapacağım artık dediğimde müdahaleler geldi. O yüzden ben takdir ediyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Abi ben de maçı izlerken mesela özellikle 1-0'dan sonra acaba Pelkas'ın yerine Nova kalıp 3'e döner miyiz falan diye düşünmüştüm. Mesut'un artık çıkması gerektiğini ben de yani kendi kendime düşünürken çıksa iyi olur gibi düşünmüştüm. O açıdan ben de hocanın yaptığı değişiklikleri çok olumlu buluyorum. Batuhan sözlerine o Soma'nın önündeki o Gustavo, düzeltiyorum affedersiniz, Sosa, Mert Hakan ikilisine değinip başlamıştı. Çok şaşırdım demişti. Ben onunla ilgili bu arada hani notlarım arasında almıştım. Onunla ilgili bir şey söyleyeyim. Batuhan söylerken sözünü kesmek istemedim. Şimdi evet ben de çok şaşırdım orada Mert Hakan'la ve Sosa'yla başlamasına. Yani orada ben de bir yani bir tutucu oyuncu bekliyordum ama tabii kadroda da Gustavo olmayınca böyle bir oyuncu yok. Belki onu da daha sonra ayrıca konuşuruz. Yani bu kadar transfer yapıp Gustavo'yu alternatif üretememeyi ama mesela Ozan oynadığında geçtiğimiz hafta Göztepe maçında Fenerbahçe sezon boyunca en az top çaldığı maçı oynamış. Mesut, Sosa ve Ozan orta sahasıyla. Mesut iki tane top kazanmış o maçta. Sosa bir tane top kazanmış. Ozan hiç kazanamamış mesela. Yani normal şartlarda Ozan fiziksel kapasitesi Mert Hakan'dan çok daha üst düzey bir oyuncu. Belki yani Avrupa'da ligden, Türkiye liginden Avrupa'ya transfer olsa fiziksel açıdan sırıtmayacak. Yani 3-5 Türk futbolcudan biri belki. Ama ona rağmen savunmaya çok ekstra bir güç kattığını söylemek çok kolay değildi. Gustavo yokken özellikle. O tutucu rolü çok fazla yerine getiremedi. Ben de bu maçta açıkçası çok fazla problem olacağını bekledim maç öncesinde. Yani özellikle merkezden gerçekleştiği ataklarda Trabzonspor'un Bakasetas'a, o Berat'a çok fazla önlem alamayabileceğimizi düşünmüştüm maç öncesinde. Ama ben de çok şaşırdım. Hem Mert Hakan hem de Sosa çok iyi maçlar çıkarttılar. Neyse ben senin sonuna geleyim abi. Çok konu dağıldı ama tekrar bu konuya değinmek istedim ben. Bence de hocanın değişiklikleri son derece yerindeydi ve iyi de sonuç verdi zaten. Bakıyorsun asist yapan oyuncu Ferdi. Oyuna sonradan giren bir oyuncu. Gol atan oyuncu Pelkas. Oyuncu değişikliklerinden sonra mevkisi değişen bir oyuncu. Bu arada Twitter'da Sinan yazmıştı galiba. Tam emin değilim bununla birlikte. Yani Fenerbahçe bu kadar oyuncu değiştirirken ve gol de gelirken Trabzonspor mesela değişiklik yapmadı. Yani orada bir oyuna bir taze kan soksaydı Abdullah Avcı belki o yani top kaybı, çizgideki o Ferdi'nin kaptığı top kaybı belki gerçekleşmeyebilirdi. Çünkü hani maç sonunda böyle pozisyonlar birazcık yorgunlukla da bağlantılı olabiliyor. Belki oyuncuların yorgunluğa bağlı olarak iyi düşünememesinden olabiliyor. Ve hani önde de Trabzonspor oyuncular epey bir hareketsizdi orada. Belki orada hani daha böyle hareketli bir oyuncu olsa çalım yerine dikine pas atmayı düşünebilirdi topu kaybeden oyuncu. Orada mesela Abdullah Avcı'nın belki bir zaafı olabilir gibi düşünüyorum. Ama en nihayetinde tabii ki futbol yani skor oyunu. Bugün hani son pozisyonda Samat da atamadı ikiyi. Döndü neredeyse gol yiyorduk mesela. Yani o top gol olsa şu anda yani bütün bu doğru değişikliklerin yani maçtan sonra doğru olduğunu varsaydığımız doğru olduğunu düşündüğümüz değişikliklerin belki de çok fazla bir anlamı kalmayacaktı. O yüzden yani ben bugün hocanın çok iyi bir iş çıkarttığını düşünüyorum. Hem maça başlayan ilk 11'iyle hem maç içinde yaptığı değişiklikleriyle. Ama hani bunu ilerleyen haftalara nasıl yansıtabilir, ne kadar yansıtabilir o konuda çok hani gerçekten soru işaretlerim var. Mesela hani Batuhan da söyledi, Pelkas'ı Mesut bu durumdayken sola atmak ne kadar doğru bilmiyorum dedi. Kesinlikle katılıyorum, çok doğru. Ama yani Mesut Özil de yani oynatsan bir dert, oynatmasan bir dert. Yani öyle bir oyuncu. Şimdi oynatmasan yani bu kadar sükseli bir transfer kenarda. Yarın bir gün
İmkansız abi.
Yani yarın bir gün İrfan Can da gelecek mesela. Onun için de muhtemelen benzer şeyleri söyleyeceğiz. Yani o yüzden çok kolay bir kadrosu yok Fenerbahçe'nin. Mesela Salah sol bekte devam edecek mi etmeyecek mi? O da mesela bir soru işareti baktığın zaman. Yani Fenerbahçe'nin önümüzdeki maçları gerçekten birçok soru işaretini beraberinde getiriyor gibi duruyor.
Abi ben de şunu ekleyeyim. Yani bugün aslında hem mutluyum hem de çok sinirliyim aslında. Yani sinirli olduğum nokta şu. Abi demek ki yapabiliyor musun ya? Hoca için söylüyorum. Demek ki yapabiliyor musun bazı şeyleri? Bugün ben maçı izlerken Samat'ta Tiam değişikliği, Valencia Tiam, Samat'ta Mesut Özil değişikliklerini gördük değil mi? Ya ben açıkçası şunu bekliyordum. Pelkas çıkıp Samat'ta girer, Mesut Özil oyunda kalır. Yani bu olsaydı mesela bu maç bence kazanılmayacaktı. Pelkas'ın attığı golden bağımsız söylüyorum bunu. Başkası gol atsaydı da yani ne olursa olsun önemli değil. Bu değişiklik olsaydı bence Fenerbahçe bugün kazanamayacaktı. Belki de kazanırdı bilmiyorum ama oyun olarak bence yanlış bir değişiklik olurdu. Yani bugün ilk defa Fenerbahçe yedek kulübesinde efektif kullandığını gördük. Uğur dedi Trabzonspor'da değişiklik yapabilirdi ama Trabzonspor'un yedek kulübesine baktığında oyuncu yok Uğur. Yapabileceğin tam olarak hani bunu yapmak için zaten oyunu alabilme ihtimali olan bir Yusuf Sarı vardı. Zaten onu aldığı an aldı bir dakika sonra gol oldu şanssız bir şekilde. Yani belki onun bir etkisi yok. Belki Baker'ı sokabilirdi orta sahayı biraz daha hareketlendirmek için. Baker dışında zaten hiçbir hamle yapma ihtimali yoktu. Yani aldıkları işte belli Afobes'i falan aldı. Abdülkadir Parmak zaten sakatlıktan yeni dönmüştü. Yani biraz aslında kulübenin bizim güçlü olması bu ilk defa uzun süre sonra bir takıma karşı avantaj sağladığını gördüm ki bunun nedeni de hocanın ilk defa doğru değişiklikleri doğru zamanda yapmasıydı. Ben dakika 74'te Ozan Tufan ve Ferdi'nin girdiği an babamla izliyordum maçı. Dedim ki baba ben bugün şu an bu maçı kazandık biz. Ya belki Fenerbahçe kaybedebilir. Skor bu yani. O Pelkas'a gol atamayabilirdi. Maçı kaybedebilirsin. Skoru verebilirsin. Ama bence o gün bu hamlelerle Fenerbahçe o gün doğru hamlelerle maçı kazandı. Neyse ki skoru da bu sefer bu kazanmak yansıdı. Ve doğru hamlelerle Fenerbahçe bugün 1-0'la galip ayrıldı maçtan. Ya üzülüyorum ama. Yani üzüldüğüm nokta demek ki yapabiliyor musun abi? Göztepe maçında da sen Mesut'u 90 dakika oynatmasaydın belki biz o gün de kazanacaktık. Farazi konuşuyorum. Belki de kazanamazdık ama doğrusunu yap sen. Sen doğruyu yap. Sen doğru yaptıktan sonra su yolunu bulur ya da bulmaz. Ama hakkın verilir. Ben bugün hazırladım kendimi. Yani maç Trabzon 1-0 kazansaydı da ben bugün Erol Bulut övecektim. 20 dakika Erol Bulut övecektim. Çünkü bence bugün bunu övmemiz lazım ki eleştirdiğimizde bir anlamı olsun, bir değeri olsun. Bugün 1. dakikadan 90. dakikaya kadar bence bir teknik direktör başarısı gördük. Ama keşke bunu 24 hafta daha görseydik.
İnşallah kalan haftalarda görürüz.
İnşallah.
Şöyle söyleyeyim, sen Erol Bulut övmeye geldin. Ben de oradan bir dipnot sıkıştırayım. Hatırlarsanız sezon başında Abdullah Avcı'nın ismi Fenerbahçe'ye geçtiğinde Fenerbahçe taraftarı şiddetle karşı çıkmıştı. Bu haftaya geldiğimizde ise Abdullah Avcı'nın hem tecrübesi hem oynattığı oyun olarak Erol Bulut'tan çok üstün olduğu konuşuluyordu. Ama işte futbol böyle bir oyun yani. Değişkenler. Çok zor bir psikolojiyle maçı çıkan, haftayı geçiren Erol Bulut sahada bence istediğinin karşılığını bulan ve galibiyeti alan takım oldu. Yani senin dediğin gibi kazanamayabilirdik ama sonuçta kendi oyununu oyunun büyük bir bölümünde dikte ettirdi ve tek avantajı olan kenardan gelen oyuncuların kadro kalitesinin yüksekliğinde bu sefer iyi kullandı. Bu Erol Bulut için hep söylemek istediğimiz şeyler. İnşallah bundan sonra daha çok söyleriz. Ben buradan sonra maçı genel bir değerlendirdikten sonra bazı isimleri öne çıkartmak istiyorum. Yani kısa kısa ilerleyelim. Ben Sosa'yı Yani ilk kez Fenerbahçe'de bu kadar beğendim kendini. Bu kadar Başakşehir maçında çok koşmuştu ama bu sefer biraz daha aklı koydu. Yani yine elinden gelenin en iyisini yaptı. Hücumdaki tercihleri belki yorgunluktan, belki çok mesafe kat ettiğinden olabilir. Doğru tercihleri yapamadı ama gerçekten çok gayretliydi. Uğur, sen ne düşünüyorsun Sosa için?
Abi ben Sosa'yı beğendim ya. Yani adamın elinden geleni yaptığını görebiliyorsun sahada. Uğraşıyor, çabalıyor. Ve ben birçok mesela Mbakame'nin karşısında çok iyi durduğu birkaç tane pozisyon var. Şutu engellediği, şutun önüne geçtiği, şutun kaleyi bulması engellediği birkaç pozisyon var. Belki onlar gol olabilirdi. Çünkü Mbakame'nin o şutları tehlikeli olabiliyor biliyorsun. Yani ben genel anlamda Sosa'dan memnunum açıkçası bugün. Onu söyleyebilirim. Bu arada hani unutmadan şuna da değineyim. Şu anda birazcık istatistiklere de göz attım. Maç içinde de zaten not almıştım mesela. Fenerbahçe'de bugün en çok pas yapan oyuncu mesela. Üçüncü oyuncu Altay Bayındır olmuş. Yani geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe en ufak bir baskı yediğinde Altay topu her zaman uzun vururdu biliyorsunuz. Biz de bunu çok eleştirirdik. Bu maçta mesela evet, birkaç pozisyonda risk alıp Serdar'la oynadı. Aldı verdi. Yani bu da benim bence hani bir anda Altay'ın kafasına eserek gerçekleşmiş bir şey olduğunu düşünmüyorum. Muhtemelen hani bu da bir teknik heyet dokunuşuyor. Herhalde Altay'a hani sezon başında fazla risk alma, uzun vur diyen teknik heyet şu anda tamam artık daha böyle yerden kısa çıkmaya çalışalım mümkün olduğunca falan şeklinde bir uyarı yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü mesela Sosa 55 pas, Serdar Aziz 54 pas, hemen arkasından Altay Bayındır geliyor 46 pas. Zaten Tisserant ve Serdar Aziz de çok fazla geri pas attı. Şu an ona da bakıyorum buradan. Yani bunlar bence Fenerbahçe adına olumlu gelişmeler. Çünkü yani topa her zaman zaten bunu söylüyoruz hani hoca da birazcık hani çok bundan sıkıldı belki çünkü Ali Koç da bunu söylüyor bir yandan Emre Belözoğlu da bunu söylüyor ama hani kaliteli kadroysan çok kaliteli ayakların varsa hani birazcık topa daha fazla sahip olman gerekiyor ve belki hani oyuncuların keyif almasının yolu da bundan geçiyordur. Bu da bence topa sahip olma konusunda çok önemli bir adım. Tabii ki bu kadar gergin bir deplasmanda zaman zaman top kayıpları da oldu. Bu da çok doğal zaten önümüzdeki haftalarda da olacaktır ama bence Fenerbahçe adına olumlu bir oyun vardı sahada. Ya umarım inşallah Erol Hoca ve takım bu oyunun peşinden devam eder. Ve hani daha farklı yollara sapmadan hedefe kilitlenmiş bir şekilde önümüzdeki haftalarda da Fenerbahçe bu görüntüde görürüz. Ama dediğim gibi yani bu maç çok ayrı bir motivasyondu. Belki sonucuna göre çok daha farklı şeyler konuşabileceğimiz bir maçtı. Ben hem takımın hem de teknik heyetinde bunun bilincinde olduğunu ve bu maça bu şekilde çıktığını düşünüyorum. O yüzden hani burada sergilenen oyun belki takım taktiğinden daha bağımsız bir yani takımın karakter koymasıyla alakalı bir oyundur. Yani birkaç maç daha böyle beklemekte, birkaç maç daha böyle izlemekte, takip etmekte fayda var. Önümüzdeki maçlarda da aynı oyunu, takım aynı karakteri sahaya yansıtabilecek mi merak ediyorum. İnşallah yansıtabilir ve yeniden şampiyonluk için avantajlı bir duruma gelebiliriz. Çünkü belki camia çok fazla karalar bağlamış durumda Galatasaray önde diye. Yani 6 yıldır şampiyon olamayan bir takımın böyle bir pozisyonda böyle bir psikolojide de olması çok da anormal değil tabii ama baktığın zaman aradaki fark da sadece 3 puan. Yani bu karalar bağlayan gruba ben de dahilim bu arada ama tabii orada evet, fikstüre de göz önünde bulundurunca çok hani kolay olmadığını görebiliyorsun. Galatasaray'ın önümüzdeki maçları nispeten çok daha zayıf takımlarla. Fenerbahçe'nin işte Alanya deplasmanı, Beşiktaş deplasmanı birçok zor maçı var. Ama bununla birlikte fark 3 ve henüz tabii Galatasaray'da oynamadan kazanmıyor. Yani Erzurumspor maçı bile Galatasaray mesela baktığınız zaman kolay geçmedi. Maçların hiçbiri oynamadan kazanılmıyor. Yani biz şuna kesinlikle eminim. Yani adım gibi biliyorum bunu. Biz kalan maçlarımızı kazanalım abi. Kesinlikle şampiyon oluruz. Bunu yani %100 eminim ki Galatasaray bir noktada takılacak yani. Kesin bu. Ama yani şunu da diyemiyorum bir yandan. Evet biz de kalan maçlarımızın hepsini kazanacağız da diyemiyorum. Bence burada hani Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'daki çıkışında hep söylediği bir söz vardı. Biz puan durumuna bakmıyoruz. Maç maç bakıyoruz. Ve yani kazandığımız maçlar bizi nereye getirir bilmiyorum. Puan durumuna bakmıyorum. Önümdeki takımlara bakmıyorum. Arkamdaki takımlara bakmıyorum. Sadece oynayacağımız maça bakıyorum şeklinde. Bence birazcık hem Fenerbahçe taraftarı hem futbolcular hem de teknik heyetin puan durumuna çok fazla odaklanmadan sadece maç maç bakıp her maçı kazanmaya odaklanması gerekiyor. Zaten ben her maçı kazandığımız takdirde mutlaka sezonu ilk sırada tamamlayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla hani çok fazla Galatasaray'a falan odaklanmadan bu hem taraftar için geçerli hem futbolcular hem de teknik heyet için ve aynı zamanda hem de yönetim için geçerli bence. Yani çok fazla saha dışıyla uğraşmadan başka şeylerle odaklanmadan sadece Antalya Spor maçına odaklanmalıyız abi ve hafta içinde oradan iyi bir skor almaya bakmalıyız. Yoksa çünkü hani bugün alınan çok güzel galibiyetin bir anlamı olmayacak ve hani bu konsantrasyon da bozulmamalı kesinlikle Antalyaspor maçına kadar. Yani ligin boyu da kısaldı artık. Çok fazla bir şey de kalmadı yani. Şurada bugün belki bir kırılma maçı oynadık. Evet. Ama Antalyaspor maçını kazanamazsak fark 6 olacak belki. Ve orada kırılacağız. O yüzden hani buna izin vermemek için bu konsantrasyonu sonuna kadar korumak gerekiyor. Hayırlısı olsun diyorum.
Abi ben de Sosa ile ilgili şunu söyleyeyim. Sosa açıkçası bu maç değil sadece. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlar dahil olmak üzere Gustavo'nun olmadığı dönemde elinden gelen her şeyi yaptı. Yani özveri anlamında hiçbir sorunu yoktu. Hatta beklentinin üstünde bir özgüveni fazla mücadele etti. Onun aslında oyuncu profilinin dışında kullanmak zorunda kalmamız aslında Sosa'nın da suçu değil. Yani Sosa'yı kariyeri boyunca takip ettik. Özellikle son dönemde Trabzonspor'daki rolü de ortada. Beşiktaş'taki zamandaki rolü de ortada. Yani Sosa özellikle Trabzonspor'un son dönemiyle birlikte tamamen arka planda, 6 numarada defans önüne top alıp oyun kuran, çok fazla pres oyununa katkısı olmayan, presi sağlamayan bir oyuncuyken, yani biz onu şu an öyle bir kullanıyoruz ki 35-36 yaşına gelmiş Sosa tam saha pres falan yapıyor. Yani biz bunu yaptırmak zorunda kaldığımız Sosa da bir noktada çok fazla yoruluyor, çok fazla hırpalanıyor. O zaman da çok tuhaf pas hataları yapabiliyor ki bugün de yani Sosa normalde asla yapmayacağı pas hataları yaptığı anlar oldu. Ama yani dediğim gibi Sosa'yı biz öyle kullanıyoruz ki şu anda buna geri zorunda kalıyoruz. Çünkü oyuncu da yok yerimizde. Ya önde full baskı yapıyor Sosa 35 yaşında. Ve bunu yapabilme imkanı yok Sosa'nın uzun süreler. Anlık yapabilir ama 35-40 dakika yaptan ondan sonra artık beynine oksijen gitmiyor. Beyin ayaklar birbirini aynı şekilde götürmüyor. Yani bugün de onu birkaç kez yaşadık Sosa'da. Ondan dolayı Sosa'ya dediğin gibi abi ayrı parantez açmak lazım. Benim açıkçası Sosa'ya sezon sonunda ne olursa olsun hakkım helal olacak bu dakikadan sonra. Onu söyleyebilirim.
Ben de aynı fikirdeyim seninle. Uğur bu arada kamerayı açtın sen yanlışla. Kamerayı kapatabilirsin.
Aynen. Önemli değil.
Farkında değilim.
Belliydi halinden. Şimdi Batuhan senden çevireceğim bu sefer. Bugünkü maçın öncesinin en önemli konusu Caner'in kadro dışı olması. Kadroda bulunmaması. Birçok açıklama geldi. Bazıları bizi tatmin etti, bazıları etmedi. Son açıklama Caner'in yaptıklarından dolayı dinlendirildiğini şey yapıyor. Konunun özünü tartışmak istemiyorum. Bugün Caner yoktu, Salahi vardı. Ve bence Uğur'un demin verdiği istatistiğin de yani Altay'ın bu kadar oyuna girmesinin de sebebi orada bir Tisselan, Salahi, Serdar Aziz'in böyle bir açılarak Altay'a fazla pas istasyonu, Sosa'yı da ekliyorum. Rahat pas istasyonları bulur ve ayağa oynara çıkmayı da herhalde kenardan söylemişler. Ne diyorsun Caner Salahi? Bu arada bir dahaki hafta Uğur sordu hani bir dahaki hafta da böyle olacak mı dedi. Serdar Aziz'in sakatlığından dolayı büyük ihtimalle olmayacak diye düşünüyorum. Caner veya Novak geri gelecek. Büyük ihtimalle öyle düşünüyorum. Onu belirteyim. Sen ne diyorsun? Caner'in yokluğu, Salahi'nin varlığı.
Abi şöyle ben zaten hatırlıyorsun Clubhouse programını da yapıyoruz. Buradan onun da reklamını yapalım eğer varsa Clubhouse olanlar. Hafta içi Fenerbahçe ile ilgili programlar yapıyoruz. Maç önü programda ben yani Caner o zaman kadro dışı da kalmamıştı. Herhangi bir sıkıntısı yoktu. Bana muhtemel 11 senedir ne oldu diye sorduğunuzda Clubhouse basına da düşmemişti. Ben Zalai'nin sol bek olacağını düşünmüştüm. Yani bunu daha Caner yokken tahmin ediyordum açıkçası. Çünkü Karagümrük maçında da oynadığı son 20-30 dakikadaki sol bek performansı gayet tatminkardı. Fenerbahçe'nin savunmadaki zaafları da ortadayken Caner de 2-3 haftadır ciddi şekilde su kaynatıyordu. Atilla Zalai'nin orada oynaması çok mantıklıydı. Dediğim gibi defanstan pas oyununda Zalai'nin de çok etkisi vardı ama bence orada parantez açılması gereken isim Tisserand. Yani bugün bence Tisserand sahanın görünmeyen yıldızlarındandı. Pas oyununa çok ciddi etki etti. Defansta Altay'ın o kadar pas yapmasında da çok büyük payı vardı. Çünkü aldığı her topu dikine çok fazla stres baskı yaşamadan ki biz bunu çok yaşıyoruz. Kalite eksikliğinden kaynaklı defans oyuncularının topu aldığı an şişirmesini çok gördüğümüz için Tisserand bugün o arkada oyunu rahatlatma konusunda Fenerbahçe'ye çok yardımcı oldu. Yani Zalai ile bugün ilk yarışta iki pozisyondan bahsediyoruz. Biri zaten kendi şutu, diğeri kendi ortası. Yani bir sol bekin yapabileceği her şeyi yaptı. Defansif anlamda çok sağlam durdu. Ekuban'ı yani hiçbir anda oyuna sokmadık. Ekuban oyunun maçı tamamlayacak noktaya bile gelmedi ki bugünün belki de Trabzon adına en çok bir şey beklenen Envakame ile birlikte oyuncusuydu. 75 dakika tahammül edebildi Abdullah Avcı. Çünkü gerçekten karşısında yok edildi yani. Her anlamda Fenerbahçe çok iyi durdurdu. Özellikle Atilla Zalai bu konuda çok iyiydi. Yani Caner'in yokluğu beni açıkçası sadece kadro dışı kalma ve yönetiliş şekli anlamında rahatsız etti. Yoksa ben kesinlikle Caner'in kesilmesi gerektiğini düşünüyordum. En azından son dönemdeki performansından dolayı, bu maç özelinde en azından. İlerleyen haftalarda başka şeyler konuşabiliriz. Sonuçta haftaya mesela atıyorum Antalya maçı. Antalya 6 tane adamı diziyor biliyorsunuz 10 haftadır. Bekliyor. Yani şimdi 6 adamı dizen, bekleyen bir oyunda belki Caner daha fazla bize ihtiyacımız olabilir. Yani bu maç özelinde lazımdı Zalai'nin sol bek olması ve ben çok beğendim. Yani söyleyeceklerim oyuncu anlamında bu. Eğer krizle ilgili artık çok konuştuk abi. Yani ben artık hani çok fazla aynı şeyleri tekrar tekrar konuşmak istemiyorum ya o konuda. Bir şey demeyeceğim daha fazla.
Ha, bugün öğrendik ki aslında kriz değil. Yani krizden olgun bir şekilde çıkılmış. Kısa bir kriz olmuş ama olgun bir şekilde çıkılmış. İnşallah bize yansıyan gibidir. Uğur sen ne diyorsun? Caner'in yokluğu, Salahi'nin sağ performansı.
Abi Fenerbahçe şampiyon olacaksa sezon sonunda bence sezonun kalan bölümünde Caner'e ihtiyaç duyar. Ama bir maç duyar, ama iki maç duyar, ama üç maç duyar, ama bir noktada bence Caner o şampiyonun fotoğrafında olur ve olmalı da bence. Değerli bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin Caner'in performansıyla, Caner'in ortalarıyla kazandığı çok maç oldu. İşte duran toplar da buna dahildir. Soldan yaptığı ortalar da buna dahildir. Yine sezonun belki ilk kırılma maçı Fenerbahçe adına Başakşehir maçı mesela. Yani o maçı Fenerbahçe kazanamazsa belki hani hoca gidecek. Belki takım yarıştan kopacak, hiç belli olmaz. Yani orta gol, ilk gol Caner'in ortasıyla geldi. Yani Caner'in bu sezon yaptığı katkıyı çok fazla bir kenara bırakmamak lazım. Çok önemli bir oyuncu. Zaten sezonun en fazla, daha önce de söyledim, takım arkadaşlarının gol pozisyonu sokan oyuncusu. Ama tabii bununla birlikte Caner yönetilmesi zor bir oyuncu. Orada ne oldu ne bitti bilmiyorum ben bunu. Hani antrenmanlarda veya soyunma odasında hocayla arasında geçen veya işte başka bir takım arkadaşıyla arasında geçen münakaşa hakkında net bir bilgim yok. Bunu söyleyebilirim ama Caner'in bir şekilde kazanılması gerektiğini düşünüyorum. Zaten bence hani Erol Hoca da öyle bir kalemde silip atmayacaktır Caner'i. Önümüzdeki haftalarda ben gene takıma gireceğini düşünüyorum ama tabii şurada da hem hocaya hem teknik heyete hak vermek lazım. Caner'in oyundan alındığı bölümlerde işte teknik heyete yani birkaç kez de tekrarlanan o trip atma hareketleri gerçekten hoş değil. Hocaya da çok zor durumda bırakıyorsun. Yani bunu 20 yaşında, 21 yaşında işte altyapıdan A takıma yeni çıkmış veya örnek veriyorum işte Anadolu takımından İstanbul'a yeni gelmiş, kendini ispatlamaya çalışan bir oyuncu yapsa tamam, hani dersin ki yani daha tecrübesiz, çok bilmiyor buraları falan dersin, ama Caner baktığın zaman 3 tane büyük takımda oynamış, yurt dışında futbol oynamış, Inter'de, CSK'da defalarca milli formayı giymiş bir oyuncu. Artık birazcık yaşının da verdiği veya vermesi gereken olgunlukla bu hareketlerini de biraz törpülemesi gerektiğini düşünüyorum. Yani abi oyundan çıkman gerekiyorsa çıkarsın yani. Orada yaptığın davranışlar senin yerine oyuna giren takım arkadaşına da saygısızlık. Hocanı da zor durumda bırakıyorsun. Ve yani bütün kameralar seni çekerken bunu yapan bir oyuncu belki hani kameralar yokken daha farklı davranışlar sergiliyordur. Hiç bilmiyorum bu arada. Hani bilgim yok. Sadece tahmin ediyorum. O yüzden bu kadro dışı kararında veya işte kadroyu almama kararında birazcık hocaya hak veren taraftayım ben. Ama ilerleyen bölümlerde, sezonun ilerleyen kısmında bir şekilde Caner'in yeniden bu takıma dahil edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Ben de fikrimi söyleyeyim. Ben de Caner'in ilerleyen haftalarda kesinlikle takıma faydası olacağını düşünüyorum. Ama bu noktadan sonra Caner'in formayı geri kazanması lazım. Çünkü Caner forma Caner'e verilmişti ve Caner iyi oynuyordu. Ama son haftalarda takımdan kopuk ve performansı düşük bir oyun oynuyordu. Bu da oyun Fenerbahçe'nin oyununa büyük rol şekilde yansıyordu. Bundan sonra ben Novan bugünkü maçta sonradan da girişiyle birlikte Serdar'ın cezası Tisserand yanında yani Tisserand Salahi yanlarında Nova şekliyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama Caner her türlü kadronun içinde bulunması gereken bir oyuncu. Çünkü dediğimiz gibi önümüzde Antalya Spor maçı var. Belki son dakikalara oyun sıkışacak, gireceğiz. Orada kenardan giren bir Caner'in ortalarına ihtiyaç duyabiliriz. Ama bundan sonra Caner formayı alması gerekiyor. Kendi alması gerekiyor. Performans koyması gerekiyor. Bunu da geçtikten sonra ben size, ya bilmiyorum sizin maç içerisinde dikkatinizi çektim ama ufak bir hayal kırıklığım oldu. Oradan devam etmek istiyorum. Osay Samuel, yani Gökhan'ın iyi performans gösterip Envakame'yi durdurduğu dakikalarda, özellikle Envakame'nin geri dönüşlerde ne kadar problemli olduğunu biliyoruz. Osay Samuel birebirleri de yakaladı ama bir türlü oradan bir şey çıkartamadı. Yani ben oradan, Gökhan da zaman zaman gelmesiyle oradan golü oradan bulacağımıza çok inanmıştım ama Osay Samuel sanki ilk haftalardaki o parlaklığından sonra biraz geriye gitti. Yani bu maç özelinde beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Sen ne diyorsun Batuhan?
Ya abi, ben açıkçası son haftalarda biraz fazla abartıldığını düşünüyorum açıkçası Osay Samuel'in performansının. Olumlu anlamda çok eksiğini olduğunu düşünüyorum. Yani evet, birkaç yerde topu alıp 2-3 kişiyi geçtiğinde, dribbling yaptığında akıllarda o pozisyonlar kalıyor. Ama kendini çok fazla kanada hapsediyor. Oyun içerisinde çok fazla kopukluklar yaşıyor. Yani birebir de içeri hiç düşünmediği için, içeri kat etmeyi çok fazla düşünmediği için orada sıkıştığımız çok an oldu, çok pozisyon oldu. Sırt dönük topu aldığında hızlı dönüşleri gerçekten çok etkili. Yani bu ligin de en önemli hareketlerinden biri o sırtı dönük topu aldığında hızlı dönebilmek gerçekten çok değerli bu ligde. Çünkü kapanan takımlara karşı ancak o şekilde adam eksiltebiliyorsun. Yani bugün dediğin gibi belki de Fenerbahçe adına sahanın etkisiz olarak söyleyebileceğimiz tek ismi Osay Samuel olabilir. Ona rağmen yine de işte bir sarı kart aldırdı Ekuban'a sanıyorsam. Yine o tip işleri yapabiliyor tabii ki de. Yani anlık pozisyonlarda parlama özelliği var. Ama kendisini geliştirmesi, ileriye gitmesi gereken çok fazla yol var. Bence de bugün sahanın diğer oyunculara göre az iyi performans gösteren oyuncularındandı.
Evet. Başka senin sahada hani beklediğin bir hayal kırıklığı falan oldu mu? Benim dikkatimi o çekti. Yani başka bir eksik göremedim.
Abi şunları ekleyebilirim. Bence ya bizim çok ciddi bir forvet problemimiz var maalesef. Ya Tiam Fenerbahçe'nin forveti değil. Evet, yani özverili, elinden geleni yapıyor, yapabileceklerinin maksimumunu vermeye çalışıyor ama bir Fenerbahçe'nin forvetini taşıyabilecek kalitede bir oyuncu kesinlikle değil. Yani orada gol, o kafayı atacaksın abi. Yani o kafayı atmaktan başka şansın yok. Ağzının içine attı topu senin, yani Azalay ve muazzam bir hızla, muazzam bir ortaya. O topu sadece Uğur'a nişanlasan gol olmazdı. Maalesef Uğur'a nişanladı. Neyse, gol kaçar ya. Önemli değil ama onun dışında da oyun içerisinde sırtı dönük topu alıp o pas istasyonu olabilecek yetenekleri maalesef yok. Yani topla, çünkü arası çok fazla aşırı neşir olan bir oyuncu değil. Topu alıp Fenerbahçe'yi hücumda rahatlatamadığında da Fenerbahçe en büyük zorluğu bundan yaşıyor. Çünkü takım ileride rahat bir şekilde çoğalamıyor forvetin topu tutamadığında. Bunu çok ciddi, bunu sıkıntıyı yaşadık bugün yine ama Tiam'a kızmıyorum. Çünkü Tiam Fenerbahçe'nin herhalde geldiğinde 25. hafta ligin en kritik maçına çıkarken hedef santrafor olacağını kendisi de beklemezdi. Elinden geleni yapmaya çalışıyor ama çok ciddi bir sıkıntı bence Tiam'ın orada oynaması. Ve tabii ki de Samat da. Yani abi, Samat'ta 6 milyon euroyu aldık. Savunmaya çalışıyorum. Her dakika Samat'tan oynaması gerektiğini düşünüyorum. Samat'ta'nın kazanılmasından başka çaremizin olmadığını düşünüyorum. Abi bugün son dakikada kaçırdığı golün bir izahı yok. Ya bu lavali değil, bu garip. Ya ondan sonra biz 10 saniye sonra gol yiyebilirdik ya. Yani lig o şekilde bitebilirdi ya. O lig o şekilde bitebilirdi. Yani bu olabilecek bir şey değil. Onun dışında bir pozisyon hatırlıyorum. Top böyle sekti bir kez. Sekiyor top havada, bekliyor. İndi, topu tutmak için. Sonra bir daha sekiyor. Yine bekliyor. Sonra Trabzon topu aldı, hücuma çıktı. Ya hatırlıyorsun, sen de hatırlıyorsun değil mi abi? Gördün o pozisyonu. Ya ben mesela belirledim o pozisyonu. Evet.
Taç çizgisine yakın pozisyonda.
Aynen. Aynen. Ve topu sonunda kaptırdı orada. Yani topu da tutamadı sonrasında. Yani biz kontrol ne yapacağız?
Kontrol edemeseydi taça çıksaydı daha iyiydi yani.
Daha iyiydi. Aynen öyle. Direkt pozisyona dönüştü. Yani Samat'ı kazanmak zorundayız ama kazanamıyoruz bir türlü. Galatasaray'ı görüyoruz. Mustafa Muhammed her hafta gol atmaya devam ediyor. Beşiktaş'ta Abubakar her hafta gol atmaya devam ediyor. Yani bu lig forvetsiz, işte bugün bu maçı kazandın ama haftaya Antalya'ya karşı nasıl kazanacaksın forvetsiz? Ondan sonraki haftalar nasıl kazanacaksın? Hiç bilmiyorum. Benim için sahadaki etkisi olarak söyleyebileceğim isimler bunlardı. En beğendiğim isimler de ya o kadar Fenerbahçe'de beğendiğim isim bugün vardı ki, açıkçası defans dörtlüsünün tamamı bence ligin en iyi futbolunu oynadı kendi hatlarına. Serdar Aziz de ayrı parantez açalım, çok konuşulmuyor. Ama bence bugün o da çok iyi bir performans sergiledi. Yani çok kritik müdahalelerde bulundu. Pas oyununda da elinden geleni yapmaya çalıştı. Tisserand, Sızalay, Mert Hakan, Sosa, hepsini çok beğendim. Mesut'u hiç beğenmedim. Ama Mesut'un konusunu bence son tekrardan ayrı bir konuşacağız diye onu ayırıyorum. Perkası da yine 10 numaraya geçtikten sonra muazzam ama sol açıkta oynarken bence bütün özelliklerini kullanamayan, kullanımdatırmadığımız bir oyuncu olarak gördüm.
Burada ben topu Uğur'a bırakayım. Uğur, senin birazdan başka bir mecrada yayının da başlayacak. Bizi araya sıkıştırdın. Yani sen de şey yapalım yani Batuhan'ı bıraktığım gibi.
Anladım abi. Sesin geliyor değil mi?
Geliyor abi şu an.
Geliyor sesin. Senin yani benim hayal kırıklığım orada şeydi. Osay Samuel'de senin hayal kırıklığın ve Batuhan'ın açtığı forvetsizlik konusuyla sen bize bir özet geçip veda da edebilirsin istersen. Çünkü süre sıkıştırmasın seni.
Abi yani bir kere çok önemli bir 3 puan. Yani bu kadar önemli bir 3 puanda rolü olan herkes herkese eyvallah atıyorum yani. O yüzden hani kimseden işte şu hayal kırıklığı oldu falan diyecek bir durumum yok bu akşam. Çok mutluyum kazanıp bir şekilde öyle ya da böyle ligde tutunduğumuz için. Dolayısıyla hani şu belki daha iyi olabilir diyeceğim. Hani tabii ki hani Samat Bey söyledi Batuhan işte çok açık zaten 6 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle alacağız oyuncuyu. Ama ben alır almaz mesela 4-4,5 milyon euro gibi bir parayı elden çıkartabilirsek bence kârda olacağımızı düşünüyorum. Yani bir Arap ülkesine 4-4,5 milyon euro gibi bir parayı satabilirsek Samat Bey bence Fenerbahçe için kazanç olur. Yani alınırken ne beklendi? Açıkçası çok fazla da yani emin değilim. Yani Vedat Muriç'i satıyorsun. Top tutabilen, top saklayabilen bir oyuncu. Samat da böyle bir oyuncu değil. Yani takım rakip yer alana yerleştiğinde oyunu orada tutabilecek. Ya işte kendisine top atıldığında topu tutup takım arkadaşlarını ileriye çekebilecek bir oyuncu değil. Ve bu lig için bu gerçekten çok önemli. Yani Fatih Terim de Mustafa Muhammed'i överken her zaman bu yönünü öne çıkartıyor. Onun topu tutup takım ileri çıkartması bizi rahatlatıyor diyor. Bence de çok önemli. Fenerbahçe'nin bu tip bir oyuncusunun kadrosunda bulunmaması da bence bir eksiklik. Muhtemelen Kemal Adem'i bu yüzden yapılmış bir transferdi ama sanıyorum ki beklentilere cevap vermedi. Yani bu ligi forvetsiz götürmek gerçekten zor. Yani Batuhan da çok doğru söyledi. Ve yani eldeki golcüleri alt alta yazıp baktığın zaman şu anda Tiam öyle ya da böyle iyi niyetli elinden geleni yapıyor. Yeterli mi yetersiz mi? Yani soru işareti. Samat'ta yani ben Samat'ta ligin geri kalanına şöyle bakacağız. Yani iyi şeyler yaptığı sürece alkışlayacağız. Kötü şeyler yaparsa da yani iyi performans vermezse de artık olduğu kadar deyip bir şekilde önümüze bakacağız. Bu bir şekilde Samat'ta idare etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Yani belki Papiz Sisse'den sezonun kalan bölümünde sürpriz bir kat gelir mi sizce? Siz ne düşünüyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Çünkü geçtiğimiz sezon 22 tane gol atmış bir oyuncu. Yani gol atma alışkanlığı yüksek bir oyuncu. Evet belki o da çok fazla top tutamıyor veya işte takım oyununa katkı sağlayamıyor ama neticede eldeki golcülerden daha net bir golcü belki. Bu noktada bir de şeyi de merak ediyorum ben. Mesela sezonun ilk haftası Rize'de Frey'le oynadık ve hani Frey'in yeteneği, performansı, golcülüğü hepsi tartışılabilir ama o maçta mesela çok fazla ikili mücadeleye girmişti. Rize Spor son basını çok fazla yıpratmıştı. Yani mesela Kemal Adem'in yatırımı yerine Frey kadroda kalamaz mıydı? Hani veya devre arasında tekrar geri çağrılamaz mıydı? Tabii sözleşme durumlarını falan çok fazla bilmiyorum ama yani demek istediğim şey şu. Fenerbahçe kadrosunda bugün Frey tipinde bir oyuncu yok. Yani en azından Frey'in yeteneğinden, yeterliliğinden bağımsız söylüyorum. Yani en azından yani burada o tipte bir oyuncu olması açısından takımda kalması veya geri gelmesi düşünülemez miydi? Bu konuda sizin de fikirlerinizi çok merak ediyorum. Onun dışında yani hayal kırıklığına uğrattı beni diyeceğim bir oyuncu olmadı bugün. Herkese gerçekten helal olsun. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Yani Mert Hakan diyorsun mesela sezon başından beri çok fazla eleştirildi. Son haftalarda çok fazla eleştiriliyor ama kendi mevkisi olmayan bir mevkide. Savunmada çok iyi işler yaptı. Takımı savunmadan hücuma çıkartırken çok iyi şeyler yaptı. Mesela bir top kaybı yaptı ikinci yarıda. Gökhan Gönül 2'ye 1 gelen Trabzonspor hatanı kesti orada. Çok kritik bir müdahaleyle. Yani belki o hata gol getirse gene çok fazla eleştirilecekti ama yine elinden geleni yaptığını görebiliyorsun sahada. Yani evet. Goller geldiği zaman her şey güzel. O yüzden takımdaki herkes elinden geleni yaptığı sürece zaten hiçbir problem yok. Çok mutluyum ve inşallah Antalya Spor'da yolumuza devam ederiz diyorum.
Ben takımın bıraktığın yerden hemen devam edeyim. Takımda ben sezon başından beri herkesin elinden geleni yaptığını inanıyorum yani. Ama işte bazen elinden gelenin daha fazlası gerekiyor. İşte onu da kenar yönetim tercihleri, planlar, taktikler, alışkanlıklar. Yani Fenerbahçe'de alışkanlıklar yok. Hatırlar mısınız bilmiyorum. Hem alışkanlık dediğimde aklıma gelen böyle Alex topun üzerinden atlardı, Noble topun üzerinden atlardı, 2'ye 1 yaparlardı. Bu oyuncuların daha çok birlikte oynaması gerekiyor. Ama işte dönüp dolaşıp da forvet konusuna geliyoruz işte. Forvet'te yani Sam Frey'i geri çağırmak o zaman ne oluyor? İşte bir pozisyona yani Pelkas'ı solda, Mesut'u ortada, Osay, Samuel hadi onu da ekle. İki pozisyona neredeyse Tiam, Sisse, Valencia, Osay, Samuel ve Frey. Beş oyuncuya süre dağıtman gerekiyor. Yani o yüzden kurtuluşu Frey'de arayacaksak da zaten bırak kalsın diyorum ben. Ama Fenerbahçe'nin bence daha çok üzerine gitmesi gereken şey Valencia. Yani merkezde Valencia en azından sırtı dönük oyunu bana daha iyi gibi geliyor. Yani Tiam sonradan giren veya sağ kenardan ikinci forvet olarak Osay Samuel'in performansındaki düşüşten dolayı diyorum bunu. İkinci kenar forvet olarak daha verimli oluyor. Yani yüzü kaleye dönük daha verimli. Valencia merkezde sanki daha iyi bir alternatif gibi geliyor bana. Çünkü şimdi sayıyoruz. Yani Mesut Özil ne olursa olsun performansını daha da yukarı çıkacağına inanıyorum. Pelkas, arkadan İrfan Can geliyor. Ozan var. İki kenar bekimiz de oyuna katılıyor. İkisi de kim yani isimler değişse bile. Ama bu oyunculara duvar olabilecek ve bu kadar şutör oyuncuya alan açabilecek bir forvet yok maalesef. Yani saydığım şeylerin karşılığı şöyle anlatayım. Hani farazi kalmasın. Vedat Muriç yani oradaki Vedat Muriç'imiz eksik. Maalesef onu satmak zorunda kaldık. Ama bu yola girdik. Bence eldekiler içinde en iyisi ne bileyim bana Valencia geliyor. Batuhan sana bıraktım burada.
Abi Valencia ikinci yarının bir pozisyon vardı hatırlayacaksındır belki. Sağ tarafta topu aldı. Sol taraf bomboş. 3 tane oyuncu var. Ya topu oraya çevirmedi biz topu kaptırdık pozisyon verdik. Hatırladın mı bilmiyorum. Dakika 90 falan da bu pozisyon olduğunda. Mesela ben o pozisyona da delirdim, evet. Çıldırdım. Yani Fenerbahçe'nin aslında özetini yaptın. Yani forvette Valencia'nın oynamasını istemek şu anda Fenerbahçe'nin forvetteki durumunu bence gösteriyor. Evet. Aynen. Yani en ihtimal en olabilecek şey belki de odur dediğin gibi. Yani benim bir cevabım yok. Yani.
Daha iyi oynayabildiğinden tercih ediyorum. Yani.
En azından faul falan alma ihtimali falan oluyor. Topla biraz evet. Daha hızlı şekilde dönebiliyor. Yani daha fazla risk oluşturma ihtimali var Valencia'nın forvet oynamasında. Ben bir kez abi şunu görmek istiyorum. Samatta'nın böyle ilk 11 başlayıp 90 dakika forvetle oynadığı bir maç görürsem, o gün de çok kötü görürsem ben de Valencia oynasın derim. Ama bir kez Samatta'yı böyle 90 dakika ilk 11'de ne olursa olsun görmek istiyorum.
En son hangi maç oynadı Samatta 90 dakika?
Hiç oynadı mı acaba Fenerbahçe kariyerine 90 dakika ya? Ben hiç hatırlamıyorum. Oynamıştır belki. Anladım. 90 dakika oynadığı maç olmayabilir.
En iyi oyunu Kayseri Spor maçı. Orada bile çıkmıştı. Alkışlatmak için final galiba. Çıktı mı orada?
Ankara bir maçı varmış. Onda gol atmış.
90 dakika oynamış mı o maçta?
Oynamış. Gol atmış. Sivas deplasmanı var. Kayseri maçında golü var zaten.
Yani aynen. Kayseri maçı. Kayseri maçından mı çıktı? Kayseri maçı çıktı. İki tane 90 dakikası var yani ve yani Sivas maçı yani zor maçlardı. Sivas deplasmanında ortam belliydi. Yani ben şuna da üzülüyorum. Evet Samatta'yı hiç iyi bir performans sergilediğini görmedik. Sürekli çıldırtıyor. Ama ideal bir 11'in olduğu, ideal bir düzende de forvet oynadığını 90 aynen. Dakika ben bir kez bile görmedim. O da içinde hep bir ukde olarak kalacak benim.
İnşallah görürüz. Çünkü oyunda yani 11'lerimiz hala çok değişecek. Yani şu kazanan 11'i tabii. Haftaya görmeyeceğiz.
Bir daha hiç görmeyeceğiz muhtemelen.
Aynen. Olabilir yani. Doğru diyorsun. Bir daha görmeyebiliriz yani. Şimdi bu bölümü hakeme geçmek istiyorum ama hakeme geçmeden önce yani maçı bize getiren adam Pelkas'ı böyle ufak ufak değindik Mesut'a. Ufak ufak değindik. Böyle analiz üzerinden yani Pelkas'ı, yani Mesut 10 numara, Pelkas kenar, bence ikisi de yer değiştirebilir zaman zaman ama biraz daha Pelkas'tan bahsetmemiz gerekiyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Yani inanılmaz bir vuruş değil mi? Şöyle bırakacağım sözü size. Batuhan sana bırakayım. Yani Uğurcan'ın o dakika kadar gösterdiği ve biliyorsun artık tanıdığın kalecilerden biri yani Uğurcan'ı kesin biliyordur. Böyle bir kaleciye ben o şutu çekmezdim açıkça söyleyeyim. Yani
hani ben vururken beraber... vurma dedim yani açıkçası. Vurma dedim. Vurdu.
Aynen, sonra yani, çünkü şey pas seçenekleri falan vardı ama ya Uğurcan aynen. Hatta ben gol sevincinde yani bunu da mı çıkartacaksın diye de şey yaptım yani golden sonra gol dedim. Ondan sonra bunu da mı çıkartacaksın diye böyle sevindim artık. Maç Uğurcan'la aramızda öyle bir husumete dönmüştü. Ne diyorsun sen? Pelkas'ı, Mesut bağlamı, geleceği, kalan haftalar.
Abi ben üzülüyorum. Yani üzüldüğüm noktalar var. Sen kızacaksın bana. Belki birçok Fenerbahçeli kızacak. Ama ben üzülüyorum yani. Üzüldüğüm nokta şu. Pelkas bu sezonu belki de Fenerbahçe için en büyük kazancı. Benim uzun dönemdir Fenerbahçe'de oynarken çok sevdiğim, hem karakter anlamında hem oyun anlamında en çok içime sinen, en çok Fenerbahçe gibi hissettiren futbolcu oldu. Çok özlemişim bu tip bir kaliteyi görmeyi Fenerbahçe'de. Yani izlediğim her dakika hayranlığım artıyor. Bugün şuna çok üzülüyorum. Tweet de attım. Sezon başında Pelkas sol açıkta oynarken herkes eleştirdi. Sol açıkta Pelkas oynar mı? 10 numaraya geçtiğinde ne kadar iyi oynuyor? Bu adam aslında 10 numara diye çok eleştirildi. Erol Bulut'un hatta ilk başta gönderilme mevzuları çıktığında ana etkenlerden biri Pelkas'ı sol kanatta oynatmasıydı. Daha sonra Pelkas 10 numaraya geçtikten sonra Fenerbahçe'de hem oyun kalitesi yükseldi hem Pelkas'ın performansının yükseldiği maçlar oldu. Ki biz o zamanlar diyorduk Pelkas solda oynayabilir. Yani sıkıntı yok. Solda da gerektiği zaman oynayabilir diyorduk. Ki ben hala zamanı geldiğinde, yeri geldiğinde 10 numara değil sol kanatta oynayabileceğini hala düşünüyorum. Ama sonra devre arasında Mesut Özil transferi gerçekleştirdi. Dünya yıldızı. Hiçbir şey söylemiyorum. Yani ne kariyerine ne şu anki futbolcu kalitesine falan söyleyebilecek hiçbir şeyim yok. Ama ben çok fazla acele edildiğini düşünüyorum. Yani bu sezonun Mesut'un bu kadar çabuk 11'e atılması, hemen 11-90 ilk 11'de başlamalarının çok fazla doğru olduğunu düşünmüyorum. Bugün Pelkas'ı solda hapsetmek Fenerbahçe'nin bütün bence ilk yarıdaki o 30 dakikalık oyununda skora yönelen girememesinin en büyük sıkıntılarından biri buydu. Yani Mesut oyuncu profili olarak skorer bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Kariyerin hiçbir yerinde olmadı. Hiçbir zaman da olmayacak. Böyle bir beklentim yok. Ama Fenerbahçe'nin zaten ön tarafta gol atabilecek oyuncu eksikliği yaşarken bir de 10 numarasının hiçbir şekilde gol atma ihtimali olmayınca Fenerbahçe ön alanda kısır döngüye giren bir takıma dönüşüyor ister istemez. Maalesef. Çünkü skorer bir oyuncusu yok. Bu oyun 10 numarada Pelkas istiyor. Ya yapacak hiçbir şey yok. Ay Mesut inanılmaz formda olur. İnanılmaz fit olur. O başka bir şey. O zaman sol tarafta Pelkas'ta başka bir oyun oynatabilirsin. Ama bugün baktığımızda Fenerbahçe'nin solda oynadığı Pelkas'ın her maçı bence bir ziyan olarak geçecek. Benim en çok üzüldüğüm nokta bu. Bugün yine inanılmaz bir gol attı. Dakika 66'da Mesut çıkıp Pelkas 10 numaraya geçtiğinde ya ben ekrana bakarak sesli olarak çok konuşmam maç içinde. Hiç konuşmam. Dedim ki bu maçı sen alacaksın oğlum dedim. Bunu dedim. Gerçekten bunu dedim yani. Olmayabilir tabii. Yani. Bu, dediğim gibi maç başındaki yazdıklarım da kepazeliğe dönüştü. Ama bunu söyledikten sonra da Pelkas'ın o maçı kazandırması beni çok mutlu etti. Fenerbahçe adına bu sezon en sevdiğim futbolcu, en beğendiğim futbolcu. Umarım böyle devam eder.
İnşallah. Uğur sen ne düşünüyorsun?
Abi Fenerbahçe'nin bu sezon herhalde yani yanlış biliyorsam düzeltin 22 ya da 23 tane transfer var. Kiralık gidenler dahil değil buna galiba. Hepsinin içinde en iyisi kim dersen muhtemelen taraftarın %60-70'i yani Mesut'un ismini aldan anları bir kenara bırakıyorum. Performans açısından söylüyorum. Pelkaslar yapılan transferler açısından en büyük kazanç gibi duruyor şimdilik. Yaşı itibariyle de çok yani iyi bir seviyede. Uzun yıllar Fenerbahçe'ye hizmet edebilecek gibi duruyor. Maliyet açısından bakıldığında çok yüksek bir maliyeti yok. Yani 4-4'lük bir transfer. Harika bir transfer. Emeği geçenlerin hepsini tebrik etmek gerekiyor. İşte scout ekibiyse scout ekibi, Erol Hoca'sa Erol Hoca. Yani öneren menajerlerse öneren menajerler. Yani kimin emeği geçmişse Allah razı olsun diyorum. Yani solda oynaması evet birazcık problem gibi duruyor. Bence ligin şu andaki en özel performanslarından birini gösteriyor Pelkas 10 numara pozisyonunda. Her zaman sık sık söylüyorum bunu. Yani rakip savunmalarla rakibin orta sahası arasındaki o mesafeleri çok iyi sızan, oralarda çok iyi pozisyon alan ve bu sayede hem kendisine hem takım arkadaşlarına çok iyi avantajlar yaratabilen bir oyuncu. Fenerbahçe kadrosunda bunu yapabilen de fazla oyuncu yok zaten. Yani bir elin parmaklarını geçmez. Belki Pelkas tek bile olabilir hatta. Dolayısıyla şimdi savunma arkasına paslar atabiliyor, şut atabiliyor, dar alanlarda etkili golcülüğü var. Ve Batuhan'ın söylediği sebeplerden de ötürü gol atamayan bir takımda, golcülerin formda olmadığı bir takımda vazgeçilmez bir oyuncu haline geliyor. Ama tabii diğer taraftan da Mesut Özil çok büyük bir beklentiyle geldi ve ondan beklentiler çok yüksek. Yani herkes bugün eminim yani maçı anlatan spiker bile Mesut'un bir gol atmasını, bir asist yapmasını beklemiştir. Yani ilk gol attığında çok büyük olay olacak gibi görünüyor. Yani manşetlere taşınacak. Ama tabii Fenerbahçe Mesut'un ilk golünü beklerken şampiyonluğu bir yerde bırakma ihtimali de var. Yani çok zor bir seçim, çok zor bir tercih. Mesut'u kenarda oturtmak hiç kolay bir şey değil. Yalnız bir de burada şöyle bir şey var. Mesut biraz yani iyi karakterli bir oyuncu herhalde. Yani mesela belki başkası çıksaydı bu maçta 0-0 iken oyundan kenarda hani afra tafra trip falan yapardı. Maçı son dakikalarında çok büyük bir heyecanla takip etti. Arkadaşlarını tebrik etti maçtan sonra. Yani birazcık o da hani tabii şu anda ilk defa oyundan alındı böyle. Belki yarın bakarsın Antalya maçına yedek başlarsa onun da tavrı değişir. Gerçi bu kadar kısa vadede böyle değişiklikler beklemiyorum ama yani Mesut, Pelkas, belki önümüzdeki haftalarda İrfan Can, yani bu üçlüye yer açmak, aynı anda sahada bulundurmak Erol Bulut açısından çok zor bir sınav olacak. Nasıl yapacak, nasıl gelecek? Ben de çok büyük bir merakla bekliyorum ama Pelkas'ın mümkün olduğunca her zaman öyle ya da böyle sahada olması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe açısından. Diyeyim ve artık izninizi isteyeyim isterseniz. Çünkü benim diğer yayınımda başlamak üzere. Oraya kaçayım yavaş yavaş.
Çok teşekkürler Uğur.
Teşekkürler abi. Görüşürüz. Bekleriz her zaman.
İyi yayınlar. Hoşçakalın.
Şimdiden iyi yayınlar.
Çok teşekkür ederim.
Abi biz de çok fazla uzatmadan istiyorsan biraz hakeme değinip sonra da bitirelim istiyorsan.
Aynen. Ben de performansla ilgili şeyi söyleyeceğim. Yani sen kızacaksın dedin ya, ben kesinlikle orada sana kızmıyorum. Mesut Özil'in bu kadar çabuk 11'e yerleşmesinin sebebi Pelkas'ın sakatlığıydı yani. Onu es geçmeyelim. Çünkü kimse ona bence direkt bu 11'i bu kadar kolay vermeyecekti. Mesut da hazır olmadığını ben fark ediyorum. Yani pozisyonlarda böyle kendine kızışları falan. Ama Pelkas'ın solda harcanmaktan ziyade benim biliyorsun kadromda her zaman ikinci forvet olarak yani 9.5 numara gibi orada ikinci forvet yanında bir forvet Pelkas, arkalarında Mesut diye düşünüyorum. Çünkü yani kaleyi nereden görürse görsün kale ceza sahasında kendini unutturuşu, yani bugün mesela bir kafa vurdu hatırlıyorsun. Arkadan müdahale olmasaydı o kafa bile çok etkiliydi. Yani daha kısa boyuyla oralara da giriyor. Arka direğe bir koşu yaptı. Uzandı, topa dokunamadı. Ceza sahası içinde ve gole bir şekilde kaleye yaklaşmasını sağlamak bence yeterli. 10 numara olsun, 7 numara olsun, 9 numara olsun, 5 numara olsun. Pelkas bir şekilde golü bulan bir oyuncu. İşte keşke elimizde Vedat Muriç gibi bir forvet olsaydı. Bence sen de Pelkas'ın solda veya sağda oynaması seni bu kadar rahatsız etmezdi. Çünkü kaleye yaklaşamıyor solda olduğu zaman.
%100 katılıyorum
İşte
abi.
Belki önümüzdeki sezon o problemi de çözeriz hayırlısı.
Hakem tabii, tabii. Abi zaten hani şunu söyleyeyim, dediğine %100 katıyorum. Ben zaten Mesut asla bir daha oynamamalı falan filan böyle bir düşüncem yok. Ama sen son söylediğin şey %100 katılıyorum. İmza atıyorum altına. Fenerbahçe'nin önünde top tutabilen başka bir profilde forveti olsaydı çok daha başka şeyler olabilirdi. Mesut da çok daha fazla etkili olabilirdi.
Aynen, yani yarın öbür gün İrfan da gelecek. İrfan'ı da kaleye yaklaştırmak lazım. İrfan da kaleyi görmesi gereken bir oyuncu.
Aynen öyle.
Hakem diyorum, sana bırakıyorum.
Yani hakemlik aslında inanılmaz şeyler olmadı bu maçta bence. Konuşabileceğimiz neler var diye düşünüyorum. Biliyorsun ben zaten çok fazla hakem konuşmayı inanılmaz seven bir insan değilim. Yani ekstrem şeyler olmadığı müddetçe. Bugün ekstrem bir şey oldu mu? Bence ekstrem bir şey olmadı. İnsanlar muhtemelen ekstrem şeyler yaratacaktır Türkiye Ligi'nde. Çünkü ekstrem şey yaratmak çok kolay. İki tane herhalde kritik pozisyon var. Bence Ekuban çift sarı karttan kırmızı kart görebilirdi. Sarısı varken Gökhan Gönül'e bir pozisyonu var. Kendisi penaltı falan bekledi ama aslında sarı karttan atılması gerekiyordu. Direkt Gökhan ayağına basıyor. Çok net sarı kart. Hatta tarih, yani bence en net, maçın en net pozisyonu oydu. Verilmeyen. Onu eleştirebilirim. Kusura bakmayın. Bir de son dakikalarda herkesin konuştuğu penaltı pozisyonu var. Ya şöyle söyleyeyim abi. Herkes muhtemelen Rize maçından bahsedecektir. Fenerbahçe'nin. Abi Rize maçı Ağustos'ta oynandı. Ondan sonra VAR protokolünde ve hakemleri penaltı çalma olayında çok büyük değişikliklere gidildi. Ha, diyecekseniz o gün size güzel oldu, bugün olmadı. Evet, öyle oldu. Yani ama
Sinan Gümüş'e penaltı çıkmadı işte.
Aynen. Kardeşim oraya gelecektim zaten abi. Yani o gün çalınan penaltıdan bahsediliyor. Evet, o gün o şartlarda VAR protokolü o şekilde işliyordu. Ama ondan sonra özellikle ligin ikinci yarısında kolay kolay penaltıların bu şekilde çalınmama kararı zaten verildi. Ondan dolayı geçen hafta dediğin gibi Sinan Gümüş'ün pozisyonu zaten buna tıpatıp aynısı. Çalınmadı. Bugün de buna çalınmadı. Çalınmaması da çok doğruydu bence. Yani Türk futbolda bu tip pozisyonlara penaltı verilmemeli. Herkes bir de Galatasaray'ın Marcao'yla bir penaltısı vardı hatırlıyorsan. Başakşehir maçında Juliano'nu kaçırdı. Evet. Onunla da benzeteceklerdir ama onu da benzemiyor. Bence o penaltıydı, bu değildi. Ya bu biraz da aslında abi doz meselesi. Tam objektif şey değil bu. Yani siyah beyaz değil. İnsanların görüşleri değişebilir. Benim görüşüm bu şekilde. Tekrar söyleyeyim. Bence bugünkü pozisyon futbolun doğruları iç gereği, futbolun ruhu gereği penaltıyla yakından uzaktan alakası yoktu. Sen ne düşünüyorsun?
Ben şöyle söyleyeceğim. Hakem mevzusunu açmamın sebebi aslında tersten yormak. Şimdi mesela şey pozisyonu var ya, Fenerbahçe ligde tutulmalı. İşte bak bu penaltıyı vermiyorlar filan. Fenerbahçe'yi de isyanını kolluyorlar gibisinden konuşmaların karşılığına vermek gerekiyor. Şimdi maçta senin saydığın Ekuban'ın pozisyonu var. Ondan sonra Ozan'ın pozisyonu var. Ceza sahasında itti itmedi son bölümde. Ondan sonra bir de Ferdi'nin bir pozisyonu var. Şimdi VAR'da Cüneyt Çakır var. Sağda hakem var. Bunlar Fenerbahçe'yi ligde tutmak istiyorsa Ekuban'ı atar. Hadi onu es geçtiler. İkinci penaltıyı verir. Maçı orada bitirirler. Penaltı pozisyonunu vermemezdi yapmazlar Trabzonspor'un. Yani maçın fişini hakemin çekebileceği çok büyük anlar vardı. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Ya biz Samatta'yla pozisyonu kaçırdığımızda 96. dakikaya geçtik. Yani 96 10'du. 97. dakikaya girmiştik. Hakem orada bile maçı bitirmedi. Şimdi bu hakemin Fenerbahçe'yi ligde tutmak için orada o pozisyonu penaltı çalmadığını söylemek yani deli saçması geliyor bana. Ama bunu
çok iyi yakaladın abi. Fenerbahçe'nin bugün lazım. Abi şunu söyleyeceğim, tam evet. Ekliyorum. Fenerbahçe'nin dediğin gibi kazanmasını isteyen bir niyette olan hakem olsaydı maçı 20 kez bitirirdik. Biz az kalsın 97. dakikaya girerken gol yiyorduk.
Gol yiyorduk ya. Yani ondan sonra ama bunu kendimize de yani iğneyi de kendimize batırmak lazım. Batuhan hatırlıyorsun, Galatasaray maçında aynısını yaşadık dediler. Galatasaray'ın Ozan'ın offside pozisyonunu Photoshop'ta ayarladılar, görüntülerle oynadılar filan. Abi Galatasaray'ın kazanmasını isteseydi o gün hakem, ceza sahasında penaltı çalabileceği iki tane pozisyon vardı.
Aynen öyle abi.
Değil mi?
Aynen öyle.
Serdar Aziz'in müdahalesi, bir de Adil'in müdahalesi vardı.
Bu ligi izlemeyin abi yani, ya. Bu ligi izlemeyin abi. Aynen. Photoshop'la falan onun dövüştüğünü düşün. Niye izlemeyin? Bizi de dinlemeyin. Ne gerek var abi o zaman?
Tabii canım. Yani Fenerbahçe, bizi dinleyen Fenerbahçelilere yani sesleneyim ben en azından. Yani gerçekten tabii hakemler hata yapabiliyor. Kötü hakemlerimiz var. Şunu söyleyeceğim hakemle ilgili. Bence maçta hakemin en büyük hatası Serdar Aziz'e Envakame'nin pozisyonunda iyi veya kötü, yanlış veya doğru bir karar verdi. Faul çaldı, Envakame isyan etti hatırlıyorsun. Ondan 2 dakika yani 1 dakika sonra taç kenarında Sosa'yı ittiler. Sosa uçarak taca çıktı. Hakem o pozisyonun etkisinde kaldığı için oyunu devam ettirdi. Oradan da rol yiyordur aslında.
Aynen.
Yani döndü aynen. Ters kola da. Yani bu kadar hakem yani. Gerçekten çapları bu kadar yani. Bazen futbol şansları hiç yanlarında olmuyor. İnanılmaz hatalar yapıyorlar. Bugün futbol şansı yanındaydı hakemin yani. Çok bir şey olmadı. Ve iyi bir maç geçirdi. Çok fazla oyunu durdurmadı. Gerçekten. Yani ben artık minimuma indirdim Batuhan yani. Oyunu çok fazla durdurmadıysa aynen. Ben hakeme teşekkür ediyorum.
Ve şunu söyleyeyim başka abi. Art niyetli Trabzonsporlu birkaç futbolcu bugün. Genelde ben hani rakipleri üzerine çok böyle negatif konuşmayı sevmem ama bunu ben çok fazla görüyorum Trabzonspor özelinde. Fenerbahçe maçı değil, genelde yapıyorlar. Özellikle Ekuban ve Envakame hakem üzerine yıllardır çok fazla oynuyorlar. Yani bugün de beni yordu. Her takımda bunlar oluyor. Ben bunlar olunca söylüyorum. Ozan Tufan yaptığında da söyledik burada Beşiktaş maçında vesaire. Hakemle bu kadar oynayan futbolcular beni çok irite ediyor.
Yani maçın daha başında o niyetini gösterdi ikisi de.
Aynen
yani
öyle.
Yani Ekuban'ın pozisyonu net sarı karttı, çekti formadan. Diyor yani ki
birinci kez yaptım. Ya, bu ne abi?
Dünyanın en saçma şeyi. İlk malum. Ona eşim de yanındaydı, ona da söyledim. Yani ip halde çıkart vur adamı o zaman. Neyse, keyfimiz yayına da yansıdı son bölümde diyorum. Başka eklemek istediğin bir şey var mı?
Ya bir son olarak şunu ekleyeyim bitirmeden. Biraz uzattık ama ya evet, bugün kazandık, çok mutluyuz. Uzak. Ama bugün kazanırken şu Göztepe yenilgisi gerçekten yani hem ligi anlamında hem stratejik anlamda gerçekten bizi çok zora soktu. Galatasaray'ın da tabii inanılmaz bir seri yapmasının da burada etkisi var. Yani o yenilginin bizim üstümüzde matematiksel anlamda çok ciddi bir sıkıntısı oluşturdu. Galatasaray'ın bu üst üste 8 maç mı kazandılar? Sanıyorum 8 maç kazandılar.
Galatasaray Nisan'ı Hatay maçına kadar yani şey bahçelerde gezecek yani.
Öyle
yani
8 maç kazandılar ve üstüne Ankaragücü, Sivas, Kayseri, Rize'le gidiyorlar ve sen bu dönemde maalesef yine Antalya diyoruz. Antalya biliyorsun Ersun Yanal'la 2 gol yediği maç yok. 10 kişiyle kapanıyorlar. Bizim en sıkıntı yaşayacağımız tipte bir takım. Sonra Konya. Beşiktaş'a kadar. Yani biz her hafta böyle maalesef Göztepe ilgisi nedeniyle köprünün ucunda her hafta bitti mi bitmedi mi muhabbetiyle gitmeye devam edeceğiz. Ama şunu ekleyeyim. Fenerbahçe'de doğru işler yapılsın. Fenerbahçe inanın kazansa da kaybetse de eleştirilmez. Fenerbahçe bu kadar skor odaklı konuşmaz yani. Oyuncuları da camiayı da. Yeter ki bugünkü gibi doğru hamleler, doğru değişiklikler yapılsın. Su akar bir şekilde yolunu bulur. Doğru hamleler yapılırsa. Bugün tutmaz, yarın tutar. 3 gün sonra tutar, 1 yıl sonra tutar. Ama yeter ki lütfen sahada doğru şeyler yapılsın. Göztepe maçındaki gibi şeyler yapılmasın. Yoksa Fenerbahçe son saniyede de şampiyonluklar kaybetti. Fenerbahçe her türlü dramayı zaten yaşadı. Yaşamaya da devam edebilir. Ama yeter ki rica ediyorum bugünkü gibi Fenerbahçe'de herkes işini doğru yapsın. Olur olmaz orasını artık sonra konuşuruz.
Aynen. Batuhan, sana da teşekkür ediyorum. Keyifli bir program oldu. Yani çok stresli geçirdiğimiz bir haftayı, pazar akşamını böyle mutlu şekilde bitirmek çok iyiydi. İyi geldi yani açıkçası. Herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Mevzu Fener'de kalın.